Budala, Dostoyevski.
Ayrım 23.
Yalnız Ganya içmiyordu. Nastasya Filipovna kadehini alarak bu gece 3 kadeh içeceğini söyledi. Garip, sert, bazen çok hızlı hareketlerinden ve sessiz gülüşlere geçivermesinden bir şey anlaşılmıyordu. Konuklardan bazıları bir ateş nöbeti geçirdiğinden kuşkulanıyorlardı. Nastasya Filipovna bir şey bekliyormuş gibi ikide bir saate bakarak sabırsızlanıyor, arada bir dalıyordu. ''Sanırım biraz ateşiniz var,'' dedi Civelek Hanım. ''Biraz değil, iyice. Onun için çalışlarındım.'' Nastasya Filipovna gerçekten zaman zaman gelen titremeyi önlemeye çalışıyordu. Konuklar telaşlanarak ayaklandılar. Totski, Ivan Fedorovic'e ''Ev sahibimizi rahat bıraksak daha doğru olmaz mı?'' dedi. Fakat Nastasya Filipovna ısrarla ve anlamlı bir tavırla ''Asla!'' dedi. ''Hepinizin burada kalmasını özellikle rica edeceğim. Bugün burada bulunmanız benim için son derece gerekli.'' Konukların hemen hepsi bu gece çok önemli bir karar verileceğini bildikleri için bu sözler anlamlı göründü. General Letotski bir kez daha bakıştılar. Ganya sinirli bir halle kıpırdandı. Civelek Hanım, ''Bir pötije oynasak fena olmayacak.'' dedi. Dipnot, küçük oyun. Ferdişçenko hemen söze atıldı. Çok hoş bir pötije biliyorum. Bu oyunu dünyada bir kere oynadılar ama pek başaramadılar. Neymiş o? Diye sordu Civelek Hanım. Bir gün birkaç arkadaş bir yerde toplanmıştık. Ne yalan söyleyeyim, birkaç kadehte içmiştik. İçimizden biri hayatta yaptığımız ve vicdan bakımından en kötü saydığımız şeyi anlatmamızı ileri sürdü. Masadan kalkmak, yalan söylemek yoktu. Ama tuhaf, dedi general. Bundan daha garip bir şey olamaz ekselans ama işin tadı da burasında. Totski, gülünç ama anlaşılması kolay dedi. Övünmenin başka türlüsü bu. Belki gerekli olan da buydu Afanasi Ivanoviç. Aman efendim böyle bir pötüce insanı güldürecek yerde ağlatır diyerek düşüncesini öne sürdü Civelek Hanım. İmkansız ve son derece anlamsız bir şey dedi Pitetsin. Başardınız mı bari Ferdişçenko diye sordu Nastasya Filipovna. Hayır, kötü bir şey oldu. Gerçi herkes bir şeyler anlattı. Birçoğu doğruyu söyledi. Hem de inanır mısınız, bazıları zevkle anlattılar. Ama sonuna kadar dayanamadılar. Herkes utanmıştı. Ama toplu olarak fena bir eğlence değildi doğrusu. Nastasya Filipovna birden canlanarak, "Sahi, ne iyi olurdu," dedi. "Biz de bir deneyelim. Doğrusu pek eğlenemiyoruz. Herkes bir şey anlatmaya razı olsa, yani buna benzer şeyler. Tabii gönül rızasıyla. Herkes tamamıyla serbest. Ne dersiniz? Belki başarırız. Hiç değilse ilginç bir şeyler olur." Ferdişçenko atıldı. Dahice bir düşünce. Ama hanımlar bunun dışında. Erkekler başlayacak. Geçenki gibi kura çekeriz. %100 yapalım bunu. İstemeyen anlatmaz tabii. Ama bunun içinde ancak çok ayıp bir şey olmalı. Hadi işaretlerinizi bana verin. Buraya, şapkanın içine. Prens çeksin. Bunun bir zorluğu yok ki. Hayatınıza yaptığınız en kötü şeyi anlatacaksınız. Son derece kolay. Bakın göreceksiniz. İçimizden biri bir şey unutursa ben hatırlatırım. Fikir çok garipti ve kimsenin hoşuna gitmemişti. Kimi somurttu, kimi alaylı alaylı gülümsedi. Bazıları yarım ağızla karşı koyuyordu. Düşünceyi garip ve yerine getirilmesi imkansız bulan ama Nastasya Filipovna'yı oyaladığını görerek isteğini kırmaktan çekinen Ivan Fedorovic de bunlar arasındaydı. Nastasya Filipovna gelip geçici ve kendisi için yararsız da olsa bir şeyi bir kere kafasına koydu mu vazgeçmez, laf da dinlemezdi. Şimdi de sinirli bir halle telaşlanıyor, en çok kuşkulanan Totski'nin karşı çıkışına gülüyordu. Koyu renk gözleri parlamış, solgun yanaklarında birer kırmızı leke belirmişti. Bazı konukların yüzlerinde görünen neşesi sırçın ifade, onun bu alaycı isteğini büsbütün kamçılıyordu. Belki de bu fikrin şeytani, zalimce oluşu hoşuna gidiyordu. Konuklardan bazıları Nastasya Filipovna'nın kendine göre bazı hesapları olduğuna emindiler. Yine de yavaş yavaş oyuna razı olmaya başladılar. Çünkü birçoklarına göre oyunun çok ilginç bir şey olacağı belliydi. Ferdişçenko herkesten çok telaşlanıyordu. Sessiz duran delikanlı utangaç bir tavırla ''Ya hanımların yanında söylenilmeyecek bir şey olursa?'' dedi. ''Siz de onu anlatmazsınız canım.'' dedi Ferdişçenko. ''Sanki bundan başka anlatacak kötü şey yokmuş gibi. Amma da tuhaf çocuksunuz.'' Civelek Hanım da söze karıştı. ''Bilmem ki yaptıklarımın hangisini en kötü sayayım.'' Ferdişçenko tekrarladı. Hanımlar anlatmak zorunda değiller. Ama yalnız bu kadar. Bu konudaki kişisel istek sevinçle kabul edilir. Hiç istekli olmayan erkekler de oyuna katılmayabilirler. Ganya, peki ama yalan söylemediğimiz nasıl anlaşılacak? Dedi. Yalan söylersem oyunun bütün anlamı kayboluyor. Oysa yalan söylemeyecek kim var? Herkesin yalan söyleyeceği %100. Ama işin en çekici yanı nasıl söyleneceğini görmek, dedi Ferdişçenko. Ganyacığım, senin yalan söylemekten korkun olmamalı. En kötü hareketin herkesçe biliniyor zaten. Sonra bir çeşit coşkunluk içinde, yarın bu öykülerden sonra birbirinizin yüzüne nasıl bakacaksınız? Bunu düşünün yeter, diye ekledi. Totski ağır ağır, olur mu bu canım, dedi. Yani ciddi mi bu Nastasya Filipovna? Nastasya Filipovna gülümseyerek, kurttan korkan ormana girmez, dedi. Totski gittikçe artan bir kuşkuyla devam etti. Ama izin verin Bay Ferdişçenko, böyle protije olur mu? İnanın bana bu gibi oyunlar hiçbir zaman iyi sonuçlanmaz. Siz bile bir kere denediğinizi ve başaramadığınızı söylediniz. Niye başaramayayım? Ben geçen kez bir üç papeli nasıl çaldığımı anlatmıştım. Ya olduğu gibi anlatıverdim. Olabilir. Ama ne sözlerinizin gerçeğe benzemesine ne de başkalarının size inanmalarına imkan var. Gavril Ardalyon için de haklı olarak işaret ettiği gibi en ufak falso oyunun anlamını bozar. Bu gibi gerçeklerin aramızda açıklanmasına kesin olarak imkan göremiyorum. Yakışık almaz sonra. Yeter ki rastlantı sonucu çok kaba bir övünme zevkiyle söylenmiş olsun. Aman Afanasi Ivanoviç, diye bağırdı Ferdişçenko. Ne kadar da ince ve nazik bir adamsınız. Şaşıyorum size. Bayanlar baylar, görüyorsunuz ya, Afanasi Ivanoviç hırsızlık öykümün gerçeğe uygun olamayacağını söyleyerek benim gerçekten bir şey çalmamış olduğumu söylemek istemektedir. Ayıp olacağını düşünerek bunu açık bir şekilde söylemiyor. Hem de belki Ferdişçenko'nun hırsızlık edeceğine pekala emin olduğu halde. Bayanlar baylar, hadi başlayalım. Herkesin işareti toplandı. Afanasi Ivanoviç siz de koydunuz değil mi? Şu halde oyuna girmeyen yok demek. Çekin prens. Prens bir şey söylemeden elini şapkanın içine daldırdı. Birincilik Ferdişçenko'ya düştü. İkinci Pitesin, üçüncü general, dördüncü Afanasi Ivanoviç, beşinci prens, altıncı Ganya'ydı. Hanımlar kuraya katılmadılar. Aman tanrım, diye bağırdı Ferdişçenko. Pek yazık oldu. Ben prensin birinci, generalin ikinci olmasını ummuştum. Yine de çok şükür. İvan Petroviç hiç olmazsa benden sonra anlatacak. Ödülü de ben alacağım. Bayanlar baylar. Bu işte önderlik bendenize düşerdi tabii. Ancak şu dakikada en yazıklandığım şey değersizliğim ve hiçbir konuda ün yapmamış olmamdır. Rütbem de herkesinkinden küçük. Doğrusu da bu. Ferdişçenko'nun kötü bir hareketi olsa ne olur, olmasa ne olur. Hem de yaptıklarım içinde hangisini en kötü sayacağız? Bu alanda tam bir embaras deriçe bu. Dipnot, zenginlik bolluk içinde bunalma. Herhangi bir şeyin ortada hırsız olmadan da çalınabileceğine Afanasi Ivanoviç'i inandırabilmek için yoksa yine o bilinen hırsızlık olayını mı anlatsam? Bay Ferdişçenko, siz bana insanların kendilerinden sorulmadığı halde bazı adi hareketlerinden söz edebileceklerinin hem de bundan mest olurcasına zevk duyabileceklerinin mümkün olduğu kanısını veriyorsunuz. Yine de özür dilerim Bay Ferdişçenko. Nastasya Filipovna sinirli ve sabırsız, hadi başlayınız Ferdişçenko, diye emretti. Gereksiz yere ne de çok gevezelik ediyorsunuz. Hiçbir zaman bir işin sonunu getiremezsiniz. Hepsi Nastasya Filipovna'nın az önceki bunalımlı gülüşten sonra birdenbire sıkıntılı, somurtkan, hatta hırçın bir tavır aldığını fark etti. Yine de bu garip hevesin yerine getirilmesi için ayak diriyordu. Afanasi Ivanoviç acı içindeydi. Bir şey olmamış gibi şampanya içen, belki de bazı şeyler anlatmaya hazırlanan Ivan Fedorovic'e de dehşetli kızıyordu. 14. Ferdişçenko öyküsüne başlarken, nükteciliğim kıt olduğu için böyle gevezelik ediyorum Nastasya Filipovna, dedi. Afanasi Ivanoviç ya da Ivan Petrovic gibi konuşmamı nüktelerle süsleyecek olsaydım, ben de Afanasi Ivanoviç ve Ivan Petrovic gibi konuşmadan otururdum. Prens, izin verirseniz size bir şey soracağım. Ben öyle sanıyorum ki dünyada hırsızların sayısı hırsız olmayanlardan daha çoktur. Öte yandan ne kadar namuslu olursa olsun hayatında hiç olmazsa bir kerecik bir şey çalmamış insan yoktur. Ne dersiniz? Bu benim inancım. Yine de bununla herkesin mutlaka hırsız olduğunu söylemek istemiyorum. Oysa vallahi bazen bu sonuca varmayı o kadar isterdim ki. Ne dersiniz? Civelek Hanım Darya Alekseyevna söze karıştı. Ama ne anlamsız konuşuyorsunuz? Saçma bunlar. Herkesin bir şey çalmış olmasına imkan var mı? Ben hiçbir zaman bir şey çalmadım. Siz hiçbir zaman bir şey çalmamış olabilirsiniz Darya Alekseyevna. Bakalım birdenbire kızaran prensimiz ne diyecek? Prens gerçekten kızarmıştı. Sanırım doğru söylüyorsunuz, dedi. Yalnız biraz büyütüyorsunuz. Ya siz, prens, hiçbir şey çalmadınız mı? Artık gülünç oluyor, diye söze karıştı general. Kendinize gelin Bay Ferdişçenko. Darya Alekseyevna Ferdişçenko'nun üstüne giderek, iş başa düşünce anlatmak zor geliyor galiba, dedi. Sessizliğinizden yararlanarak sırayı prense yıkmaya bakıyorsunuz. Nastasya Filipovna sertçe ve öfkeyle, Ferdişçenko, diye emretti. Ya anlatın ya da susun ve karışmayın. İnsanın sabrını tüketiyorsunuz. Baş üstüne Nastasya Filipovna. Yalnız prensin itiraf ettiği gibi, çünkü bence itiraf etti o. Diyelim ki isim vermeksizin başka birisi daha bir kerecik doğruyu söylemeye kalkışsa ne derdi acaba? Bana gelince anlatacağım şey hiç önemli değil. Olay çok basit, anlamsız ve çirkin. İnanın ki hırsız değilim. Nasıl çaldığımı bilmiyorum. Olay 3 yıl önce bir pazar günü Sayfiye'de Semyon Ivanoviç İşçenka'nın evinde geçmişti. Yemekte konuklar vardı. Erkekler yemekten sonra sofradan kalkmamış, şarap içiyorlardı. Aklıma evin kızı Maria Semyonovna'dan piyanoda bir şeyler çalmasını rica etmek geldi. Bitişik odadan geçerken Maria Semyonovna'nın el işi masasında 3 rublelik yeşil bir banknot gördüm. Ev masrafı için hazırlanmıştı herhalde. Odada kimsecikler yoktu. Banknotu aldım, cebime koydum. Ama ne için? Bunu bilmiyorum. Çabucak döndüm, sofraya oturdum. Oturduğum yerde heyecan içinde bekliyor, durmadan gevezelik ediyor, gülüyor, öyküler anlatıyordum. Sonra hanımların yanına gittim. Aşağı yukarı yarım saat sonra farkına vardılar. Hizmetçileri sorguya çektiler. Darya adında birinden kuşkulandılar. Ben son derece merak ve ilgi göstermiştim. Hatta Darya büsbütün şaşırınca Maria Semyonovna'nın kendisine iyi davranacağına kefil olarak suçunu itiraf etmesi için onu nasıl kandırmaya çalıştığımı da hatırlıyorum. Hem de yüksek sesle ve herkesin huzurunda. Herkes bakıyordu. Ben bir yandan vaaz ederken bir yandan da banknotun cebimde oluşundan son derece haz duyuyordum. Bu 3 rubleliği o akşam lokantada harcadım. Girdim ve bir şişe Lafitte istedim. Dipnot, bir Fransız şarabı. O güne kadar böyle mezesiz içtiğim olmamıştı. Parayı çabucak harcamak istemiştim. Ne o zaman ne de ondan sonra fazla bir vicdan azabı çekmedim. Herhalde bir daha böyle bir şey yapamam. Buna ister inanın ister inanmayın. Nasıl isterseniz. Bu beni ilgilendirmez. Öyküm bu kadar işte. Darya Alekseyevna yüz buruşturarak, "Bu yaptığınız en kötü şey olmasa gerek," dedi. "Bu kötü bir şey değil ki, psikolojik bir olay," diye karşılık verdi Afanasi Ivanoviç. Nastasya Filipovna nefretle, "Hizmetçiye ne oldu?" diye sordu. "Hizmetçiyi ertesi gün kovdular tabii, çok titiz bir ailedir. Siz de buna göz yumdunuz." "Daha neler, gidip kendime ele mi verseydim?" Ferdişçenko alaylı alaylı gülümsemeye başladı. Yine de öyküsünün uyandırdığı kötü etkiye bozulmuş gibiydi. "Öf ne bayağı şey!" diye bağırdı Nastasya Filipovna. "Öyle mi dersiniz? Hem yapılan en kötü şeyin anlatılmasını, hem de bunun tellenip kullanmasını istiyorsunuz. Çirkin davranışlar her zaman iğrendiricidir Nastasya Filipovna. Biz bunu şimdi Ivan Petrovich'ten de duyacağız. Durumunun parlaklığı, özel arabası yüzünden istediği kadar erdemli görünmek istesin. Kimlerin arabaları yok ki? Hem de ne yollarla elde edilmiş." Ferdişçenko birdenbire patlamış, sınırı aşıvermişti. Yüzü bile çarpılmıştı. Gariptir ama öyküsünden bambaşka bir başarı bekliyor olmalıydı. Totski'nin deyişiyle bütün bu kaba tavır ve hareketler yüzünden devirdiği çamlar ve kendisine özgü bir çeşit övünme, Ferdişçenko'da sık sık görülen doğasından gelme bir haldi. Nastasya Filipovna sinirinden ürperdi. Ferdişçenko'ya dik dik baktı. O da korku içinde sesini kesti. Pek ileri gittiği için korkudan buz gibi olmuştu. Afanasi Ivanoviç biraz alaylı, "Yoksa oyunumuza son mu versek?" diye sordu. Peritsin kesin olarak, "Sıra benim. ama hakkımı kullanarak bir şey anlatmayacağım, dedi. İstemiyorsunuz öyle mi? Yapamam Nastasya Filipovna. Zaten böyle bir protejoya aklım yatmadı benim.
Ayrım sonu.